Ayrım 20. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 205. Haziran. TÜBİTAK sıfırlamışlar. RTE Havalimanı, Stratejik Derinlik Musul Konsolosluğu, Ekmelettin İhsanoğlu, Exeter, Silivri, Maltepe, Hasdal, Hadımköy, Sincan, Mamak, Şirinyer, Hanefi Avcı. Gezi direnişinin yıl dönümü geldi. Gezi Parkı kapatıldı. Hükümetin en korktuğu adresti. Zırt pırt kapatılıyordu. 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim. Aklınıza gelen her önemli tarihte kapısına polis yığılıyordu. İstiklal Caddesi'nde küçük gruplar toplanıyor, gezi sloganları atıyordu ki, CNN International muhabiri Ivan Watson, Taksim Meydanı'nda gözaltına alındı. Gezi direnişi sırasında bizim yerli CNN'ciler Penguen belgeseli gösterirken, bu orijinal CNN'ci canlı yayınlarla dünyaya duyurmuştu. Mimliydi. Belli ki polis onu gözüne kestirmişti. Kimlik kontrolünden sonra serbest bırakıldı ama Tayyip Erdoğan tarafından ajan ilan edildi. Mecliste konuşan başbakan, "Ülkemi karıştırmak için yayın yapıyorlar, suçüstü yakalandı, bunların bağımsız basın diye bir şeyleri yok. Bunlar görevli, bunlar adeta ajan görevi icra ediyorlar," dedi. Ivan Watson cevap verdi, alay etti. 12 senedir Türkiye'deyim, kendisiyle birebir röportajlar yaptım, uçağına davet edildim, kampanya otobüsüne davet edildim. Eğer ajansam, büyük bir güvenlik açığı olduğunu gösterir, dedi. Kimisi Gezi Parkı'nı açmaya çalışıyor, kimisi de Ayasofya'yı açmaya çalışıyordu. Anadolu Gençlik Derneği'ne mensup binlerce kişi, Ayasofya'nın ibadete açılması için Sultanahmet Meydanı'nda sabah namazı kıldı. Sanki memlekette imam kalmamış gibi, namazı kıldırsın diye Mekke'den imam getirilmişti. Ortaköy Camisi'nde kaçak kat ortaya çıktı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyonu sırasında anlaşıldı ki, Sultan Abdülmecit tarafından 1853 senesinde yaptırılan caminin iç kısmına 1964 senesinde daha fazla cemaate yer açmak için kaçak kat çıkılmıştı. Orijinal haline dönüştürüldü, kaçak kat yıkıldı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ilk kez bu sene yapılacak olan TEOG sınavıyla alakalı bilgi verdi. Bakan Bey uzun uzun anlattı. Kimse bir şey anlamadı. Sayın basınımız da üzerinde durmadı. Halbuki Türkçe meali şuydu. Veliler istemese bile, çocuklar istemese bile zorla İmam Hatip'e gönderileceklerdi. Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Baş, Ömer Dinçer, Nabi Avcı. 12 senedir iktidarda olan AKP'nin 5. Milli Eğitim Bakanı'ydı. Bir AKP'li bakanın yaptığını bir başka AKP'li bakan bozuyordu. Milli eğitim sisteminin çivisini çıkarmışlardı. Komple İmam Hatip'e bağlayarak sistemin ruhuna Fatiha okutacaklardı. Okullar açılırken herkesin jetonu düşecekti ama iş işten geçecekti. Van kahvaltısı Guinness'e girdi. Topluca kahvaltı etme rekoru 18.941 kişiyle ABD'ye aitti. 51.793 kişilik toplu kahvaltıyla Van tarafından kırıldı. Sayın ahalimiz bu tür işlerle meşguldü. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu güya başkanlık seçimi yaptı. Tek aday vardı. Genel kurula gelip oy kullanan her delegeye zarf içinde 250 lira verildi. 4000 civarında oy kullanıldığı, Tiko para 1 milyon lira dağıtıldığı söyleniyordu. 250'şer lira harçlığın yanı sıra yol parası, otel masrafı, yemek faturası derken 5 milyon lira harcandığı konuşuluyordu. Ayrıca delegeler hediye yağmuruna tutuldu. İçinde deri cüzdan, deri anahtarlık, kemer, ipek kravat bulunan çantalar dağıtıldı. Demokrasi dediğin böyle olurdu. YouTube 68 gün sonra serbest bırakıldı. Twitter gibi Anayasa Mahkemesi kararıyla açılmıştı. Afganistan'da bir polis merkezinin inşaatına bombalı saldırı düzenlendi. İkisi mühendis, biri ustabaşı, üç Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Geçen ay Somali, bu ay Afganistan. Sıfır sorun saçmalığı kanrevan içindeydi. Türkiye, El Nusra'yı terör örgütleri listesine aldı. Bizden önce ABD'nin terörist örgüt ilan ettiği El Nusra, Suriye'de Esad'a karşı savaşıyordu, El-Kaide bağlantılıydı. El Nusra saflarında çarpışan 500 kadar Türk vatandaşı vardı. 15 gün sonra Türkiye, El Nusra'yı terör örgütleri listesinden çıkardı. Neden çıkarıldı diye haber olunca, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Çıkarmadık, El Nusra terör örgütleri listesinde denildi. Ancak resmi gazete kabak gibi ortadaydı. Güncellenen ve resmi gazetede yayımlanan terör örgütleri listesinde El Nusra yoktu. Özetle, AKP'nin El Nusra ile ilişkisi daima karanlıktı. Türkiye, Konya'daki cinayet haberiyle sarsıldı. Profesör doçenti öldürdü. Hadise Selçuk Üniversitesi'nde yaşanmıştı. Kimya profesörü, fakültenin sekreterine aşık olmuştu. Aynı sekretere aşık olan çevre bilimleri doçentinin gırtlağını kesmişti. Fingirdek sekreter evliydi. Doçent bu sekreterle evlenme hayaliyle 6 ay önce eşinden boşanmıştı. Profesörün eşi ise kimya fakültesinin dekanıydı. Siyasi haberlerden sıkılan Türkiye, Hollywood filmlerini andıran üçlü yasak aşkı takip ediyordu. Sevgililerinden birini mezara, öbürünü hapse gönderen sekreterin marifetleri takip edilmeyecek gibi değildi. İş dünyasına adeta meteor düştü. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz istifa etti. 43 senelik TÜSİAD tarihinde ilkti. Muharrem Yılmaz TÜTAŞ'ın sahibiydi. Tayyip Erdoğan tarafından vatan haini olarak suçlanır suçlanmaz, hedefe oturtulmuştu. Yandaş medyada TÜTAŞ'la alakalı haberler başlamıştı. Bazı işçiler işten çıkarılmıştı. Bu işçilerin sendikalı oldukları için özellikle işten atıldığı, haklarının gasp edildiği yazılıyordu. İşçilerin oturma eylemi yaptığı bölgeye kamyonlarla inek dışkısı atıldığı filan yazılıyordu. Mesaj gayet açıktı. Ya istifa edecekti ya da şirketini batıracaklardı. AKP iktidara geldiğinde 2002'de, TÜSİAD'ın başkanı Efes Bilsen'in sahibi Tuncay Özilhan'dı. Bugün festivallerde bira satışı yasaktı, Pilsen demek bile yasaktı, Efes Pilsen basketbol kulübünün ismi sansürlenmişti. Tuncay Özilhan'dan sonra TÜSİAD başkanlığına Ömer Sabancı getirilmişti. Hükümetin İmam Hatip ısrarını eleştirdiği için Tayyip Erdoğan tarafından "Böyle konuşursan TÜSİAD'a dinsiz derler" diye azarlandı. Bir daha hiç konuşmadı, ağzını bile açmadı. Ömer Sabancı'dan sonra TÜSİAD Başkanlığı'na Arzuhan Doğan Yalçındağ getirilmişti. Aydın Doğan'a tarihte görülmemiş ebatta vergi cezası kesildi. Arzuhan Doğan Yalçındağ'dan sonra TÜSİAD Başkanlığı'na Ümit Boyner getirilmişti. internet yasağına karşı çıktığı için pornoculukla suçlandı. Yetmez ama evet referandumunda bir taraf olan bertaraf olur diye tehdit edildi. Bizzat Tayyip Erdoğan miting meydanlarında Cem Boyner'e ait mağazaların boykot edilmesi için çağrı yaptı. Ümit Boyner'den sonra TÜSİAD Başkanlığı'na Muharrem Yılmaz getirilmişti. Hukukun üstünlüğünü savunduğu için Tayyip Erdoğan tarafından vatana ihanetle suçlandı. Havuz medyasıyla infaz edildi. AKP döneminde TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı en uzun süreyle Mustafa Koç üstlenmişti. Van 100. yıl rektörünün içeri tıkılmasını eleştirdiği için savcılık tarafından hakkında inceleme başlatıldı. Utanmasalar hapse atacaklardı. Divan otelini hücre evi ilan etmişlerdi. Milgem'i ellerinden alıp kendi adamlarına vermişlerdi. Müfettiş yağdırıp TÜPRAŞ'a, TOFAŞ'a, Yapı Kredi Bankası'na ceza üstüne ceza kesmişlerdi. Tayyip Erdoğan TÜSİAD'ı pek seviyordu. Ali İsmail Korkmaz adına vakıf kuruldu. Alikev. Kurucuları annesi, babası, ağabeyi ve kız kardeşleriydi. Amacı Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatmak için toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması, demokrasi ve toplumsal barış kültürünün gelişmesi, toplumsal şiddetin azaltılması için sosyal, kültürel, sportif çalışmalardı. Birilerinin vakfı gibi malı götürmek için kurulmamıştı. Osman Ak, Zonguldak Emniyet Müdürü oldu. 15 sene sonra aktif göreve dönmüştü. Emniyet istihbaratının en önemli isimlerinden biriydi. 90'lı senelerde cemaat yapılanması hakkında rapor hazırlamış, Fethullah Gülen davasında tanık olarak ifade vermiş, cemaate yönelik haşhaşi benzetmesini tarihte ilk o yapmıştı. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde verdiği ifadede, cemaat silahlı örgüttür, devlet içindeki yapılanması Hasan Sabbah'ın haşhaşi yapılanmasına benzemektedir demişti. Bu ifadeyi verir vermez ayağa kaydırılmış, telekulak olmakla suçlanmış, kızağa çekilmişti. 15 sene sonra cemaatçi polisleri görevden alan AKP Osman Ak'ı hatırlamıştı. 17-25 Aralık savcısı Muammer Akkaş görevden alınıp Tekirdağ'a gönderilmişti. Tehdit olmadığı gerekçesiyle polis koruması da geri çekildi. Dımdızlak bırakılmıştı. TÜBİTAK montaj açıklaması yaptı. Ankara Başsavcılığı, Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal arasında geçtiği iddia edilen sıfırlama kayıtlarıyla alakalı soruşturma başlatmıştı. TÜBİTAK'tan bilirkişi raporu istemişti. TÜBİTAK'ın hazırladığı raporda, montajdır, kelimelerden parça parça heceler alınarak yeni kelimeler türetilmiştir denildi. TÜBİTAK aynı raporunda Egemen Bağış'la gazeteci Metehan Demir arasında geçtiği iddia edilen Bakara Makara kaydının da montaj olduğunu söyledi. TÜBİTAK 2008'e kadar TÜBİTAK'tı. 2008'de Başbakanlığa bağlanmıştı. TÜBİT Ak olmuştu. Şıracı'nın şahidi Bozacı, Bozacı'nın şahidi Şıracı'ydı. Bilim Bakanı Fikri Işık bilimsel bir açıklama yaptı. Hece hece montajlamışlar. Mesela tamamen sıfırlandı mı kelimelerini? Ta-ma-men sıfırlandı mı diye keserek yapıştırmışlar dedi. Bilim Bakanı diye buna denirdi. GATA Yüksek Bilim Komisyonu üyesi Profesör Kemal Irmak, uluslararası dergiye şizofreni ya da cin çarpması başlığıyla makale yazdı. İnsan beynine yerleşmiş cinlerin şizofreni yaratabileceğini anlattı. Tedavi için dini şifacılarla üfürükçülerin faydalı olabileceğini savundu. Aynı gatada şizofreni tedavisinde çığır açan, geliştirdiği ilaca patent alan, formülü milli kalsın diye yabancı şirketlerin astronomik tekliflerini reddeden, parayı Türkiye kazansın diye TÜBİTAK'la sözleşme imzalayan Profesör Albay Tayfun Uzbay, asrın iftirasıyla casus diye hapse tıkılmıştı. Profesör Tayfun Uzbay'la Şirinyer Askeri Cezaevinde demir parmaklıkların arkasındayken tanışmıştım. Yüz yüze geldiğimiz o an, bu memleketin yurttaşı olarak ne kadar utandığımı tarif edemem. 2014 Türkiye'sini özetleyen vahim bir örnekti. Varlığıyla onur duyulması gereken Tayfun Uzbayları hapse tıkıyorlar, cinci hocaları baş tacı ediyorlardı. İstanbul'un kuzey ormanlarına ilk balta vuruldu. Üçüncü havalimanının temeli atıldı. 22 milyar euroluk ihaleyi kimler kazanmıştı? Havuz medyasına para koydukları söylenen Limak, Colin, Cengiz, Mapa, Kalyon müteahhitleri kazanmıştı. Bunların hepsini temsilen, milletin orasına koyacağız diyen Mehmet Cengiz, temel atma töreninde Tayyip Erdoğan'a plaket verdi. Havalimanının adı konulmamıştı. Bu kitabın piyasaya çıktığı tarihte hala belirsizdi. Recep Tayyip Erdoğan havalimanı olacağı iddia ediliyordu. Zafer Çağlayan'ın koltuğuna oturan yeni ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi, kendisini anlatırken, yırtık donlu Nihat'ı bu memleket okuttu, bir zamanların yırtık donlu Nihat'ı kendisini okutan memlekete ekonomi bakanı oldu dedi. 3 ay sonra yırtık donlu Nihat'ın İstanbul Zeytinburnu'ndaki gökdelenlerden Tiko Para 2 daire aldığı ortaya çıkacaktı. Daireler 1.6 milyon liracıktı. Batmanlı Abdurrahman Çiftçi, Muş Hasköy'de askerlik yapıyordu. Tezkeresine 2 ay kala intihar etmişti. Askeri savcılık soruşturma açtı. Ölüme sebep olan merminin askerin ailesinden tahsil edilmesini istedi. Askeri savcılığın mantığına göre söz konusu mermi hazinenin malıydı, 11 liraydı. BDP milletvekili Sırrı Sakık, Ağrı Belediye Başkanı seçilmişti. Koltuğa oturur oturmaz ilk icraat olarak şehir merkezindeki hava şehitleri anıtını yıktıracağını açıkladı. Bu anıt ucubedir, 1926'da Ağrı isyanında Ağrı'yı bombalarken düşürülen uçakların pervanesidir, Kürtlerin gözünün içine sokulan bir anıttır dedi. Halbuki tarih bilmiyordu. Anıtın Ağrı isyanı ile alakası yoktu. 1939'da dostluk anlaşması çerçevesinde Tahran'daki törene katılmak üzere filo gönderilmiş, dönüş yolunda fırtınaya yakalanmışlar, İki uçağımız İran topraklarında düşmüştü, iki pilotumuz şehit olmuştu, cenazeler Türkiye'ye getirilmiş ve Ağrı şehitliğine defnedilmişti. Anıt bu olayın anıtıydı. HDP milletvekili Adil Zozani, Atatürk'ü Hitler'e ve Mussolini'ye benzetti. TBMM çatısı altında konuştu. Türkiye'nin kurucu unsuru dediğiniz siyaset doktrini, Türkiye'nin temellerine dinamit koydu, Türkiye'yi bölünmenin eşiğine getirdi. Kemalizm denilen şey biraz Hitler'dir, biraz Mussolini'dir dedi. Mustafa Kemal'in önderliğinde milli mücadeleyi veren Gazi Meclis maalesef bunu da görmüştü. Al sana açılım. Askeri üssün Türk bayrağı indirildi. Lice'de karakol inşaatı vardı. Protesto gösterileri yapılıyordu. Çatışma çıktı, bir kişi öldü. Bu olay üzerine Diyarbakır'da PKK bayraklarıyla sokağa döküldüler. Yüzü maskeli biri tel örgüleri atladı, 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na girdi, bayrak direğine tırmandı, ipini keserek Türk bayrağını indirdi, fırlatıp attı. Milletin onuruyla hiç bu kadar oynanmamıştı. Kendi topraklarımızda, askeri üssümüzde bayrağımız indirilmiş, asker, polis armut gibi seyretmişti, müdahale edilmemişti. Tayyip Erdoğan sanki bu olan bitenin sorumlusu kendisi değilmiş gibi, PKK ile müzakere masasına oturan kendisi değilmiş gibi, bölücü örgütü bayrak indirecek kadar şımartan kendisi değilmiş gibi, askerin elini kolunu bağlayan kendi değilmiş gibi çıktı, bayrağı indireni indireceksin, yapmıyorsan sorumlusun, herhalde gelip ben indirmeyeceğim dedi. İşin içinden sıyrıldı. Yunanistan'da kabine değişikliği yapıldı. Argiris Dinopoulos İçişleri Bakanı oldu. Kimdi bu? 1996'da Kardak'a bayrak diken gazeteciydi. Bizim Kardak kahramanlarımız hapisteydi. Orgeneral Hurşit Tolon nihayet tahliye edildi. Silivri kapısında konuştu. Göreceksiniz, burası adaletsizlik müzesi olacak dedi. Cumhurbaşkanı Gül, darbeci Sisi'ye Cumhurbaşkanı seçildiği için tebrik mesajı gönderdi. Türkiye ile Mısır daima dosttur, kardeştir. Köklü ilişkilerin her zaman devam edeceğine kuşkum yok. Tebrik eder, esenlikler dilerim dedi. Miting meydanlarında Rabia işareti yapıyor. Mursi için güya gözyaşı döküyorlardı ama perde arkasında Sisi'yi tebrik ediyor, esenlikler diliyorlardı. ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın hatıralarını yazdığı Zor Seçimler isimli kitabı piyasaya çıktı. Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye hakkında istikameti belirsiz ülke, akıbeti konusunda kafalarda soru işaretleri var, diyordu. Musul düştü, IŞİD'in eline geçti. Irak ordusu silahlarını bırakıp kaçmıştı. Musul konsolosluğumuz basıldı. Konsolos Öztürk Yılmaz, konsolosluk görevlileri, aileleri, özel harekat polisleri, 46'sı Türk vatandaşı, 3'ü Iraklı, 49 kişi rehin alındı, kaçırıldı, Türk bayrağı indirildi, IŞİD bayrağı dikildi. Aynı gün gene Musul'da 28 Türk şoför kaçırıldı. Sadece 24 saat önce MHP milletvekili Sinan Oğan, TBMM'de alarm zilleri çalmış, besleyip büyüttüğünüz IŞİD terör örgütü, Musul Başkonsolosluğumuzun etrafını sardı diye haykırmış, AKP milletvekilleri ise hadi oradan be, atma atma diye alay etmişti. MHP milletvekili TBMM'de çırpınırken, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu New York'taydı, dünyadan haberi yoktu. Baskından sadece 24 saat önce attığı tweette, Musul konsolosluğumuzda sorun yok, güvenliği için her türlü önlemi aldık demişti. O kadar hazırlıksız yakalanmıştık ki, konsolosluk memurunun kızı, 8 aylık Ela bebek bile rehineydi. Personeli boşaltmayı boş ver, personel eşlerini, çocuklarını bile konsolosluktan uzaklaştırmayı akıl edememişlerdi. Bunlar hep böyleydi. 2003'te kafamıza çuval geçirdikleri gün, Genelkurmay Başkanı Hilmi Efendi İsrail'de gezideydi. İstanbul'da sinagogları havaya uçurduklarında, İstanbul Emniyet Müdürü Letonya'daydı, maç seyretmeye gitmişti. Mavi Marmara'yı bastıkları gün, Tayyip Erdoğan Şili'yi geziyordu. Dışişleri Bakanımız Venezuela'daydı. Milli Savunma Bakanımız Makedonya'daydı. Fantomumuz vurulduğu gün, Tayyip Erdoğan Brezilya'daydı. Şehit pilotlarımızı 13 gün sonra denizin dibinden çıkardıklarında Bodrum'daydı, tatile gitmişti. hiçbir krizi öngörememişler, hiçbir krize önlem alamamışlardı. Saldırıdan önce basınımız tarafından haber bile yapılmayan MHP milletvekili Sinan Oğan, saldırıdan sonra kıymete binmişti. Gazeteciler kapısında kuyruk olmuştu. Sinan Oğan, Ankara'dan direnmeyin diye talimat gittiğini, konsolosluk kapılarının bu talimat üzerine açıldığını, polislerimizin tek kurşun bile atmadan teslim olduğunu, IŞİD'in İstanbul Laleli'de irtibat ofisi olduğunu, yaralı IŞİD komutanlarının geçen Nisan ayında Türkiye'de tedavi edildiğini söyledi. Saddam Hüseyin'in Ürdün'de sürgün yaşayan kızı Rakat, IŞİD'in Irak topraklarında yayılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Babamın ve amcam Elduri'nin savaşçıları dedi. Saddam'ın sağ kolu İzzet Elduri, Amerikan ordusu tarafından yakalanamamıştı. İşgal sırasında yer altına çekilen ve adeta buhar olan Cumhuriyet muhafızlarını harekete geçirdiği söyleniyordu. Dünyanın dört bir tarafından gelen kökten dinci militanları, bu Cumhuriyet muhafızlarının organize ettiği öne sürülüyordu. Mantıksız değildi. Baas Partisi olmadan Irak'ın Sünni bölgelerini IŞİD'in kontrol edebilmesi imkansızdı. Şii ve Kürt bölgeleri IŞİD'e direniyor, Sünni bölgeler alkışlıyordu. İzzet Elduri'nin ABD tarafından fellik fellik aranırken Türkiye'de saklandığı iddia ediliyordu. Peşmerge birlikleri IŞİD'den koruyorum ayaklarıyla Kerkük'e girdi, kontrolü ele geçirdi. Normal şartlarda adım bile atamazlardı. Silah kullanmadan yürüye yürüye gelip komple yerleşmişlerdi. Türkiye'den başka güvencesi olmayan Türkmenler sahipsiz bırakılmıştı. Türkmenlerin kaderi Barzani'ye terk edilmişti. Eyvah Kerkük demeye kalmadı. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tel Afer'de IŞİD tarafından kuşatıldı. Can güvenliği pamuk ipliğine bağlı olan binlerce Türkmen mecburen peşmerge kontrolündeki bölgelere göç ediyordu. Herkesin gözü kulağı Musul'dayken, Kerkük'teyken, Genelkurmay, MİT, Dışişleri toplantı üstüne toplantı yaparken, Tayyip Erdoğan atladı uçağına, Rize Güneysu'ya tatile gitti. Sadece tatil yapmakla kalmadı, medyaya da akıl verdi. Yazılı ve görsel medyadan rica ediyorum, lütfen bu Musul işini yazmadan, çizmeden, fazla konuşmadan takip edin dedi. İleri demokrasilerde medya dediğin böyle olurdu. Yazmaz, çizmez, konuşmazdı. Ama baktılar ki yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor. Zart diye yayın yasağı getirildi. Musul konsolosluğu demek yasaklandı. İş işten geçtikten sonra Basra konsolosluğumuz tahliye edildi. Ahmet Davutoğlu Twitter'dan güvenlik riski arttığı için konsolosluğumuzu tahliye ettik diye yazdı. Güler misin ağlar mısındı. Güvenlik sorunu yok dediği Musul'da konsolosluğumuz basılmıştı. Güvenlik riski arttı dediği Basra'da bu kitabın piyasaya çıktığı tarihte hala hiçbir sorun yoktu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış nüfusu 5000 civarında olan Büyükada'ya 5. caminin yapılması için onay verdi. İskelenin hemen yanındaki alana yapılacaktı. Camilerin 100 metre civarında içkili mekana izin verilmediğine göre, iskele bölgesindeki restoranların kapanması anlamına geliyordu. 20. ayrımın sonu. Sayfa 215.